iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Ve dinleyicilerimiz, destekçilerimiz Sinem Demiröz Teker'e ve Dinçer Teker'e çok teşekkür ederek başlayalım. Ve bir yeni kampanya da başladı bütün dünyada. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine 100 hatta 99 gün kaldı ve başta Guardian gazetesi olmak üzere uluslararası iklim ve çevre savunucuları özellikle bu bizim programımızın adına da alt başlığına da uygun şekilde bir fikri takip yapmaya çalışıyorlar. Çünkü kritik bir durum doğduğunu belirtiyor herkes. Donald Trump ilk iş olarak seçildiği zaman 4 sene önce Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini ülkenin açıklamıştı. Bu 99 gün sonra gerçekleşecek seçimin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiş olacak. Tamamen geçerliliği kazanmış olacak çekilmesinin. Bu Paris'ten iklim anlaşmasından çekilmesinin de bir aslında ırkçı bir davranış, ırkçılığın şahı olduğunu söyleyen etraflı yazılar çıkmaya başladı. Yani 3 yıl önce alınmış bu kararda Donald Trump'ın. Şimdi çevre adaleti için çalışanlar bütün dünyada zaten şimdiden etkileri hissediliyor diye belirtiyorlar. Ve ne yoksul olan, renkleri beyaz olmayan ve kötü durumda olan bütün yerler büsbütün kötü hale geliyor. Hatta New York Times dergisinde de iklim göçleri şimdiden başladı diye devasa bir New York Times dergisinde devasa fotoğraflarla da yapılmış muazzam bir bilimsel grafiklerle de desteklenen bir sayı çıkarttı. Tam sayı çıkarttı. Yani küresel iklimle mücadelede savaş eğer Trump yeniden seçilirse bu iş resmen biter. Bütün dünya içinde yeryüzünün en büyük yok oluşunun başlangıcı olur diyorlar. Yani insan iklim nişi geçerliliğini kaybedecek diye de ilginç bir PNAS diye dünyanın en saygın ve itibarlı bilim dergilerinden biri de Shi Hu, Timothy Kohler ve Timothy Lenton imzalı, hatta iki de ek imza daha var, Jens Christian Svenning ve Martin Schaefer imzalı bilim insanları iklim nişinin yani insanlığa yaşayabileceği iklim nişinin ortadan kalkmakta olduğunu gösteren çok çarpıcı bir makale de çıktı. Yani bu mesele sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçime ilişkin filan bir şey değil. Bütün dünyayı birinci derecede ilgilendiren bir şey var. Zaten Bill McKibben da çok ilginç bir yazı yazmış ve diyor ki bir dahaki seçimi aşağı yukarı 10 bin yıl sonra yaparız diyor. Yani bütün Arktik eriyor. 1,5 derece Paris Anlaşması'nda öngörülen 1,5 derecede tavanı tutma şeyi, bütün gezegen ortalamasının sıcaklığını ortadan kalkacak. İşte Arktik bölgesinde korkunç rakamlar geliyor. Kuzey Kutbu'nda Svalbard'dan yepyeni bir rekor daha. Şimdiye kadar ölçülmüş en sıcak daha dün mü evvelki gün mü ne geldi. İşte bütün mercan resifleri ölüyor. Ve dünyanın dört bir tarafında da yangınlar bir yandan, büyük de seller, sular varken bu mücadelenin tam zamanıdır diyor. Şey de açıklandı. Petrol şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto eden gruplara karşı polis gruplarını finanse edenlerin de petrol devleri olduğu çok ayrıntılı bir şekilde açığa çıktı. İyi bir gazetecilik örneği Nina Lehani'nin yazdığı bir yazıda Guardian'da çıktı.
Gerçekten çok başarılı bir gazetecilik örneği bu arada.
Evet, hiç bilinmiyordu yani.
Alenen, çünkü polis departmanlı vakıflarına, polis departmanlarına ait olan vakıflara şirket şirket ne kadar, kaç milyon dolar yardım yaptıkları ve hatta bu vakıfların yönetim kurullarında CEO'ların petrol şirketlerinin, fosil yakıt şirketlerinin olduğunu isim isim hani ortaya dökmüş, muazzam bir teşhir.
Evet, birçok şeyle Public Accountability Initiative diye bir kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşunun araştırma, hükümete hesap vermeye zorlamaya amaçlayan bir kuruluşun yaptığı Little Sis adını taşıyan bir proje, veri tabanı araştırmasından çıkmış. Özellikle de Seattle'da, Chicago'da, Washington'da, New Orleans'de, Salt Lake City'de, Chevron, Shell, Wells Fargo gibi dev fosil yakıt şirketlerinden nasıl finanse edildiğini polislerin, bu teşkilatların ortaya koyan çok ilginç bir yazı çıktı gerçekten. Nina Lahani imzasıyla New York'tan takip etmek mümkün bunu. Ayrıca da John Mulholland imzasıyla da Guardian'da bir yazı çıktı. Bu da önümüzde kalan 100 gün içinde, artık 99 tabii, iklim acil durumu daha da ciddileşecek. O yüzden de geriye sayımı başlattık diyor. Her gün en az bir yazı çıkacak bu 100 günün takibi için.
Guardian'da.
Evet, Guardian'da. Oliver Millman da diyor ki eğer Trump yeniden seçilirse Paris Anlaşması'ndan resmen bir gün sonra çıkacak, işte Yücel'in de söylediği gibi seçimden sonra, o zaman da baş başa olduğumuz tehlikenin daha büyüğü düşünülemez diye bir durum var. Peki ben bu, de bir
bu yazılarda şey galiba
söyle sen.
Şöyle ilginç bir şey var. Aslında Bill McKibben'ın yazısı da bunu anlatıyor. Yani zaten önümüzde 10 yıl var. Hani Paris İklim Anlaşması dahi bizi kurtarabilecek düzeyde değilken bir de 10 yılımız var. 4 yıl daha Trump'la geçirecek olursak geçmiş olsun. Artık bundan sonrası yani devrilme noktasını şey yapamayız. Toparlamak mümkün olmayacak. Dolayısıyla bütün gezegenin çıkarı için Trump'ı devirmek lazım diyorlar. Biden'a yani çağrı yapıyorlar ama hiç kimse bir yandan da Biden'ı övmüyor ya da çok büyük beklentileri yok. Yani biraz hani böyle küçük Türkiye veya büyük Türkiye olmuş durumda şey. Silik bir figür olması üzerinden Amerika'nın ve sermaye gruplarının bir kısmı da aynı şeyi yapıyor. Yani Trump tarafından dışlanan daha dar bir çevreye çünkü sesleniyor Trump. Onlar da kendi yanına çekebileceklerini düşünüyorlar Biden'ı. Toplumsal hareketler de, iklim mücadelesi, ırkçılık karşıtları, Black Lives Matter da Biden'ı kendi yanlarına çekebilecek, etki altına alabileceklerini. Çünkü Trump çok keskin fikirleri olan, kimseyi dinlemeyen birisi. Biden ise hiçbir aslında net bir fikri olmayan, çekiştirilebilecek birisi. İlginç o yüzden.
Evet, yani şeyle de zaten bayağı şeyle progresif ilerici demokratların İlhan Omar temsilci, cumhuriyet diyorum şeyden, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi üyesi ve senatör Bernie Sanders, Vermont senatörü, bir yeni de fosil yakıt sübvansiyonlarını ve diğer bütün bu endüstri lerin el altı lobi paralarını filan iklimi öldüren bir şey olarak son bütün fosil yakıt şeylerinin desteklenmesini ne son verilmesini öngören bir kanun tasarısı da verdiler. Bir yandan da böyle bir mücadele cereyan ediyor işte. Fakat yani dünyanın dört bir tarafına da şöyle bir kısaca bakıldığı zaman yani Bangladeş'te muazzam bir kriz var. Zaten dünyanın en berbat durumda olan ülkelerinden bir tanesi Asya'da. Yalnız Bangladeş'te değil, Nepal'de ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda musonlar bitmiyor. Bir de süper hortumlar, siklonlar da baş gösterdi. 3 milyon 300 bin kişi sadece Bangladeş'te, zaten dünyanın en vurulgan, kırılgan ülkelerinden bir tanesi. Nijerya'da aynı şekilde ağır, Afrika'da Nijer eyaletinde felaket şeyler oluyor. Güney Kore'de var, Asya'da, Vietnam'da var. Hepsi ölümlü. Afrika'da, Somali'de 100 binden fazla insanı. Ve Bursa'da da 3 saatlik bir yağış, şiddetli yağış ve dolunun bilançosu 227 milyon liraymış mesela. Bu Yeşil Gazete'den görebildiğimiz bir haber, çok ilginç bir şey.
Yücel bayağı yakından takip ediyordu Bursa'daki bu sel durumunu.
Evet, bu hemen New York Times'ın o uzun makalesinden çok kısa bir örnek vereyim Ömer abi. Sizin de bahsettiğiniz makalenin girişinde bugün dünyanın %1'inin çok zor yaşanılabilir bir alan olduğunu söylüyor. Yani %1'inde gerçekten yaşamak çok zor insan açısından. Ancak bu rakamın 2070 yılında %19'a kadar çıkacağı söyleniyor. Bu saydığınız olaylar da Bangladeş'ten Bursa'ya kadar bütün bunların emareleri. Hani yaşanmaz olacak demiyoruz tabii ki buralar hemen bu haliyle, ama yaşanması imkansız olan yerlerle beraber yaşaması gittikçe zorlaşan yerlerin de oranı mutlaka artacak.
Bir de tabii ekim imkansız hale geleceği için, yani mısırları mahvolan özellikle Latin Amerika ülkelerinde, Orta ve Güney Amerika ülkelerindeki insanlar bir gece sonrasını çocuklarını besleyemeyecekleri için göçe başladılar ve büyük iklim göçü de bu şekilde başladı deniyor. Ellerinde koçanda 3 tane mısırlı kalmış olan koçanlarla fotoğrafları var. Köylülerin akıl almaz durumlar var yani.
Biz bunu bu sene çok net bir şekilde yaşadık etkilerini, çok ilginç bir şekilde. Aynı zamanda oldu, aynı zaman dilimi içinde oldu. Akdeniz'de, özellikle Batı Akdeniz'de ürünler sıcaktan yandı. Aynı dönemde Orta Anadolu'da dondan ürünler gitti. Aynı dönemde Karadeniz'de de fırtınadan ve hortumdan etkilendi ürünler. Ve bunların hepsi aynı dönemde oluyor. Yani bu, biliyorsunuz yani Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre Suriye'deki iç savaşın başlama nedenlerinden biri iklim nedeniyle iç göç. Hatta Mısır'daki karışıklıkların nedeninde altında yatan temel nedenlerden bir tanesi yine iklim nedeniyle kırsaldan şehre yapılan göçler. Türkiye'de de öyle.
Özellikle kuraklıklar, evet.
Evet, Türkiye'de de özellikle Orta Anadolu'da ciddi bir kuraklık var, su sıkıntısı var. Göllerin çoğu kurumuş durumda ve ciddi anlamda göç var. Aynı şey Doğu Anadolu bölgesi içinde söz konusu, Güneydoğu Anadolu bölgesi içinde söz konusu. Yani Türkiye'de bundan etkileniyor, bizim elimizde sadece şimdilik rakamlar yok ama böyle bir gerçek var.
Evet, bu arada da Judy Dağı'nda da sönmeyen ya da söndürülmeyen bir yangın da devam ediyor Şırnak'ın Silopi ilçesinde. O haberi de vereyim. Fakat benim merak ettiğim husus şu. Daha doğrusu cevabını biliyorum ama merak ediyormuş gibi yapayım. Şimdi Climate Home News'a baktık. Önemli bir internet sitesi bu, iklimle ilgili olarak zaman zaman takip etmeye çalıştığımız. Ve 4 yıl önce bundan bizim programında ana konusu bu zaten işte. Paris Anlaşması benimsendi, kabul edildi ve 197 ülke, dünyada zaten 200 kadar ülke var. Yani neredeyse dünyanın tamamı hayatlarında ilk defa olarak önemli bir dişi olmasa da, yaptırım ve uygulatma gücü olmasa da ilk defa bütün insanlık adına, gelecek nesiller adına bir karar aldılar ki 1,5 derecenin 2 derecelik tavanı muhakkak tutturalım dünya sıcaklık ortalamasının, hatta tercihen 1,5 derece Celsius tavanının altında tutalım dediler. Ve bunu 197 ülke imzaladı. Sonradan işte Amerika Birleşik Devletleri çıkınca dünyanın en büyük ve en kirletici ülkesi olan, tarihi bakımdan hiç şüphe yok. Ama halihazırda da, yani bugün içinde bakılırsa, Çin'den sonraki en çok fosil yakıt, yani sera gazı salan ülke, o çekildi. Peki benim anlamadığım, 4 yıl geçtikten sonra sadece meclislerinden onayından geçirmeyen, yani resmi anlaşmanın ülkenin bir taraf olması için gereken şeyi yapmayan 8 ülke kaldığını görüyoruz. Şeyde Şubat ayında da, geçen Şubat'ta Kırgızistan ve Lübnan'da onayladılar, meclislerinden geçirdiler. Böylece Türkiye ve 4 büyük petrol ihraç eden ülke kaldı. 8 ülke arasında onaylamayan 2015 Paris İklim Anlaşması'nı. Yani Kırgızistan ve Lübnan'ın da onaylamasından sonra, yani 189 ülkenin tamamı bunu onaylamış oluyor. Şimdi nasıl bu iş? Bunlara bakınca da dökümüne, İran var, Irak var, Angola var ve Libya var. Bu dört ülkenin, Türkiye ile beraber onaylamayan, taraf olmayan dört ülkenin hepsinin OPEC üyesi olduğunu görüyoruz. Yani Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC kısaltılmış adıyla. Yani petrol ihraç eden ülkeler. Bunlar petrol, fosil yakıt ülkeleri. İran, Irak, Angola, Afrika'da ve Libya. Ve ama Türkiye ve ya da mesela işte bunları Yemen ve Güney Sudan da henüz onaylamamış. Zaten Yemen şu anda sular seller altında, dünyanın en büyük insanlık krizi olduğunu da bizzat Birleşmiş Milletler'in söylediği. Bir de Güney Sudan iç savaştan sonra, o da onaylamayan, savaş içinde bir şey. Yani G20 ülkeleri arasında Türkiye, sadece Türkiye resmen onaylamamış, meclisinden geçirmemiş olan. Rusya da çünkü 2019 Ekim'inde onaylamıştı. Yani bu dünyanın 8 ülke henüz onaylamamış olan ülkelerin dünyanın küresel gaz salımlarının %4'ünden sorumlular aslında. Çok ilginç bu. Avrupa emisyon veri tabanı diye bir şey var. Oradan bakıldığı zaman, yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'den sonraki en büyük sera gazı emisyonunu yapıyor. Sadece Amerika tek başına %13, ama bu dört ülkede %4'ünü oluşturuyorlar ve İran %1,66, Türkiye %1,4, Irak da %0,5 civarında. Yani bu onaylamamış olan, henüz onaylamamış olan bu Paris Anlaşması'nı dört ülke arasında Türkiye ikinci sırada geliyor emisyon olarak. Ve Angola ise çok daha küçük, %0,16. Eritre %0,01. Libya %0,14. %14 yani. Güney Sudan %24. Ve bir de Yemen, o Yemen'i hiç 10,007 gibi bir salım yapıyor. Bu ne iş peki? Nasıl yorumlayacağız yani? Türkiye fosil yakıtlara giderek ağırlık veriyor, kömüre özellikle, ve emisyonları 1990 ile 2016 arasında hesap edilmiş %135,5 artmış. %135,4 artmış durumda. Ve bu halde ve Paris Anlaşması'nda bize yeterince saygı göstermediler, para ve isteğimizi kabul etmediler diyorlarsa, yani gelişme yolunda bir ülkeyiz diyor Türkiye. O yüzden de özel şartlara sahibiz ve biz destek istiyoruz. Ama yani böyle bir onaylama çağrısı yok. Onaylama yolunda herhangi bir geliş yok ve dünyanın da en büyük şeylerinden biri, yeni salımlarına yol açacak olan İstanbul Kanal Projesi gibi şeylerin de peşinde koştukları görülüyor. Bunu nasıl yorumlayacağız?
Benim birkaç tane fikrim var ama yani bunlar mantıklı şeyler tabii. Türkiye'de artık çok fazla mantıklı ilerlemediği için bir takım hikayeler ne kadar isabetli olur bilemem. Ama bir tanesi şu, Türkiye bütün bu anlaşmanın verdiği taahhütleri gerçekleştirmek için finansal desteğe ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani birincisi para istiyor. Bütün bu değişimi gerçekleştirmek için. İkincisi, Türkiye'de bu iş ciddiye alınmıyor. Özellikle meclis ve yönetenler tarafından ciddiye alınmıyor. Bana göre üçüncüsü, ki en önemli faktörlerden bir tanesi parayla birlikte. Paris İklim Anlaşması'nı meclisten geçirdiği an utanacağı birçok şey olacak Türkiye'nin. Şu anda mevcut yatırımları gibi. Örneğin kömür ve fosil yakıtlara en fazla yatırım yapan ülkelerden biriyiz. Böyle bir durumda bunu yapamayacağız. Türkiye biraz böyle bu anlaşmayı kalkınmasının karşısında bir engel gibi de görüyor gibime gelmeye başladı bana. Bu yüzden de imzalamıyor. Çünkü işte ormansızlaştırma, termik santraller, onun dışında yapılan bütün inşaata dayalı çalışmalar, bunlar hep karbon. Karbon.
Peki ama ya anladım tabii bunları ama Türkiye'de yaşayan bu yöneticilerin, bütün yetkililerin, bakanların, daha yukarıki makamların ve de çeşitli milletvekillerinin filan çocukları, kimi durumda torunları yok mu? Yani onların yok olacağı, yani yaşama şansının bir daha hiç olmayacağı ve geri dönüşü olmayan noktaya gideceği açık seçik ortaya konmuş durumda. Yani dünyanın en büyük bilim heyeti olan IPCC tarafından 1,5 derece raporuyla 2018 sonunda, Ekim'inde zaten ortaya kondu. Geri besleme mekanizmaları devreye girer ve ancak 10 yıl içinde %50 indirime gidersek bunu sağlayabiliriz. Bir şansımız olabilir. O da yani %50'nin biraz üzerinde bir şanstan bahsediyor. Şimdi bunlar hiç hesaba katılmadan nasıl oluyor? Yani Cumhurbaşkanı dün konuşma yapıyor ve Türkiye'ye karşı saldırılar olduğunu söylüyor. Türkiye ülke istiklal mücadelesi veriyor diyor. Bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Dahili ve harici düşmanların gizli veya açık tüm saldırılarına rağmen 7 düvele karşı vatan müdafası yapıyoruz diyor. Yani bu iklim krizinin ciddiye alınması halinde bu niye düşmanlık etsinler ki diye bilemedim.
Şimdi tabii dedeler yönetince dedeler torunları da yönetiyor. Torunlar yönetime gelince artık o umudu besleyebiliriz içimizde.
Onlar çocuklar torunlarını sevmiyorlar mı?
Tabii ki sevmiyorlar. Yani çok açık ve net söyleyeyim ben. Seviyor olsalardı böyle bir yönetim anlayışı olmazdı muhtemelen. Veyahut da yani para, pul, mülk, mal, bütün bunların kendilerini kurtaracağı, torunlarını kurtaracağını düşünüyorlar. Maalesef bunun öyle olmayacağını hep beraber yaşayarak göreceğiz tabii. En büyük acısını en alttakiler çekiyor olmak üzere.
Bizim torun ne olacak? Ya, bizim torunlar ne olacak? Yücel.
Sizin torun dedesinden çok güzel bahsedecek. Güzel anılarla şahane bahsedecek. Ama diğer torunlar için aynısını söylemeyebilirim. Özellikle yetkili ve etkili olan insanların torunları için aynısını söylemek biraz zor.
Teşekkür ederim. Cevabımı aldım. Hadi bitirelim.
Peki.
Hoşça kalın.
Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ağol. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.